Bu programımız ile İncil'in Markos kesiminin yorumuna başlıyorum. Tarih açısından kaleme alınan İncil'in Markos kesimi ilk sırayı alıyor. Yani Markos, Yeni Antlaşma'nın yazılan ilk kitapları arasındadır. Başka deyişle birinci değil ama birinciler arasındadır. Markos kesimi büyük olasılıkla İsa'dan sonra 63 yılından önce Roma'dan yazılmıştır. Yazar Markos, büyük elçi olmayan Yeni Antlaşma'nın yazarları arasındaydı. Matta elbette büyük elçiydi. Yuhanna da öyleydi. Luka büyük bir elçi olan Paulus'un çok yakın bir dostuydu ve onunla içli dışlıydı. Büyük elçi Simon Petros cezaevinden özgür edildiği zaman kutsal kitabın bir parçası olan Habercilerin İşleri 12:12'de Markos'a ilişkin şöyle yazar. Petros durumu anlayınca Meryem'in evine gitti. Bu Meryem Markos diye bilinen Yuhanna'nın annesiydi. Orada birçok kişi dua etmekteydi. Bu ayet kutsal kitapta olan ilk tarihsel belgedir. Yuhanna Yahudi adıdır. Markos ise Latince bir addır. Öyle anlaşılıyor ki Markos'un annesi Yeruşalim'deki imanlılar topluluğundan varlıklı bir kadındı. Yani zengin bir Mesih imanlısıydı ve bu topluluk onun evinde toplanıyordu. Markos ilk müjde gezisinde Pavlos'la birlikte gitti. Barnabas'ın kardeşi oğluydu. Pavlos bunu Koloseliler 4. bölüm 10. ayette açıklıyor. Ruhsal anlamda Petros'un oğluydu. Çünkü Petros 1. Petrus 1.13'te şöyle diyor. Sizin gibi seçilmiş olan Babil'deki kız kardeşiniz selam eder. Oğlum Markos da sizleri selamlar. Uzun bir süre Markos tarafından yazılan müjde yazısı Simon Petros'un müjde yazısı olarak görülmüştü. Bunu yapmaya hakkımız var sanıyorum. Az sonra bunu daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Yuhanna Markos ilk müjde gezisinden önce Pavlos'la Barnabas'a katıldı. Habercilerin İşleri 13. bölüm 5. ayet bize diyor ki Salamis'e ulaştıklarında Tanrı sözünü Yahudilerin sinagoglarında bildirdiler. Yuhanna'yı da yardımcı olarak beraberlerinde götürüyorlardı. Ne var ki bu adam Pamfilya'da olan Perge kentine geri döndü. Görünüşe göre Markos daha acemi olduğu için böyle davrandı. Markos neden geri döndü diye bir neden bulmamıza gerek yok. Hatalı da olsa Pavlos onu ikinci müjde gezisinde beraberinde almak istemedi. Ancak Barnabas onu yanına aldı. Barnabas çok ince ruhlu bir insandı ve her zaman affetmeye hazırdı ama bazı durumlarda Pavlos hataya ödün vermeyen biriydi. Habercilerin İşleri 15. bölüm 37-38'de şöyle yazıyor. Barnabas, Markos diye bilinen Yuhanna'yı da beraberlerinde almak istedi ama Pavlos, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte hizmete gitmekten kaçınan adamı yanlarına almanın yaraşık olmayacağını savundu. Pavlos'a göre Markos büyük bir hata yapmıştı. Bu bölümün 39. ayetinde şöyle diyor. Aralarında çetin bir sürtüşme doğdu. Sonunda birbirlerinden ayrıldılar. Barnabas Markos'u alarak Kıbrıs'a yelken açtı. Bunun dışında kutsal kitapta onların yollarına ilişkin bir şey öğrenmiyoruz. Bizi ilgilendirdiği kadarıyla kutsal kitabın sayfalarından yelkenle uzağa gidiyorlar. Markos'un hizmetine ilişkin çok az bir bilgiye sahibiz. Daha sonra Markos'un hatasını düzelttiğini biliyoruz. 2. Timoteus 4.11'de Pavlos ölümünün yaklaştığını bilerek şöyle diyor. Yalnız Luka benimle birlikte. Markos'u yanına al, beraberinde getir çünkü hizmet görmekte bana yararlıdır. Kendisinden İncil'de herhangi bir yerde söz edip etmediği her zaman sorulurdu. Şahsen bu sanının hiç temeli olmadığını sanıyorum. Bize deniyor ki Markos, aktardığı olayları Petrus'tan almıştı. Başkaları da İncil'in açıklamasını Pavlos'tan almıştı diyor. Her ikisinden de yararlanmış olabilir. Neden İncil'in dört kesimi ve dört yazarı vardır? Çünkü dört yazar dört ayrı yönlerden baktılar ve dört ayrı halk kitlelerine hitap ettiler. Matta müjdesini İsrail halkını göz önünde tutarak yazdı. Markos özellikle Romalılara yönelik yazıldı. Bu müjde Roma İmparatorluk dönemine uygundu. Güçlü adam için yazılmış. Romalılar 1000 yıl boyunca dünyaya hükmettiler. Markos böyle insanlara yönelik yazdı. Romalılar gerçekte dünyayı egemenlikleri altına almış, her tarafta barışı, hakkı uygulamaya çalışmışlardı. İyi yollar yapmışlar, yasa, düzen ve güvenlik getirmeye çalışmışlar ve zor kullanarak dünyada barışı sağlamaya çalışmışlardı. Roma'nın demir topuğu insanlık üzerindeydi. İnsanlık da bunun bedelini ödemeliydi. Roma çok sert bir imparatorluktu. Bir yorumcu bunu şöyle ifade etti. Roma İmparatorluğu altında insansal kuvvet yasa şeklinde görüldü ve politik ilkeler aracılığıyla düzen altında tutuldu. Bu ilkelerde en çok göze çarpan şey yasayı ve hakkı bir sayma. Şahıs devletin boyunduruğu altına girmeliydi. Devlette evrensel olmalıydı. Bu yolda Romalılar insanlığı kusursuz duruma getirmeye çalıştılar. İşte Roma düşüncesi budur. Yine bir yorumcu, Dr. Robert, Daniel kitabını yorumlarken şöyle diyor. Romalıların önceden dünyaya verdiği barış ve şimdiki zamanda devlet birliğinin dünyaya vermek istediği barış aynı türdendir. Bu tür barış Romalılar tarafından tecrübe edildi. Bu tür barış dünyaya dikte ettirilmedi. Zorlukla verilmedi. Çok güçlü bir adamın elinde tutulmalıdır. Bugünkü dünya elbette yeniden böyle güçlü bir adamın gelmesini beklemektedir. Eski dünyada Roma aktif insansal güç anlamındaydı. Dünyayı diktatörlükle yürüttü. Bu şekilde güç tek bir adamın elindeydi. Elbette ki tehlike olan buydu. Bu yöne yöneldiğimiz için bugün de aynı tehlike içerisinde yaşamaktayız. Buna değinerek bir yorumcu şöyle dedi. En büyük Romalı kişiliğinde kusursuz bir ırka sahip olması, bu yüzden en güçlü işçi fetheden, düzelten ve hükmeden adamdı. Sezar olarak evrensel krallıkta hüküm sürebilen adamdı. Sezar aslında kral anlamına gelen bir unvandı. Sonradan ad olarak kullanıldı. Roma'nın gelişmesinin kaçınılmaz sonucu Sezar ve Sezarlık yani diktatörlük idi. Yersel adaletin diktatör bir insanın ya da ulusun elinde olması günahlı insan için çok korkunç bir şeydir. Romalılar bunu derinlemesine hissedince kutsal ruh Rab İsa'nın egemen ve kurtarıcı olarak kabul edilmesini belirtiyor. Rab İsa dünyanın beklenen kurtarıcısıdır. Bugün dünya tek bir insan tarafından yönetilen polis devletine doğru gitmektedir. Bu hükümdar şeytansal olacak, günahlı insanlar üzerine hüküm sürecek. Öyle ki kurtarışa büyük özlem duyacaklardır. Kurtarmaya gücü olan tek biri var. Bu da dünyaya gelecek olan Rab İsa Mesih'tir. Paulus Romalılara şöyle yazdı. Çünkü sevinç getirici habere bağlılığımdan dolayı utanç duymuyorum. Çünkü her iman edene kurtuluş sağlayan Tanrı gücüdür. Bu güç kayra sağlayabilen kayradır. Roma imparatorları hüküm sürdükleri zaman dünya merhameti özlendi. Yine de aldığı tek şey kuvvetti. O günlerde kimse o kuvvete karşı gelmeye cesaret edemedi. Çünkü karşı gelen ölüm tehlikesindeydi. Bundan kaçmak imkansızdı. Onun ötesine hiçbir zaman geçilemezdi. O günlerde Tanrı insanlığın bu bölümüne bir haber götürdü. Bu haberin yazarı da Markos'tur. Markos, Simon Petrus'un İncil hakkındaki bilgisini yazıya döküyor. İlk Mesih imanlılarının görüşüydü bu. Örneğin Papias, erken imanlılar topluluğunda bilinen bir adamdı. Yani kilisenin bir babasıydı. Markos'un müjde yazısını Petrus'un anlattıklarına dayanarak yazdığı şöyle dile getirilir. Markos, Petrus'un yorumlayıcısıydı. toplanmış bütün bilgiyi özenle yazdı. Yine de Mesih'in söylediği ve yaptıkları sırayla değil. İlk kilise babalarından biri olan Eusebius diyor ki, Petrus'u dinlemiş olanların yüreklerine öyle bir kutsal ışık parladı ki, onu bir kere dinlemekten hoşnut değildiler. Aynı zamanda yazılmamış öğretiden memnun değillerdi. Bu nedenle Markos'tan ciddi bir dilekte bulundular. Markos, Petrus'tan duyduklarını yazıya döksün ve kendilerine bıraksın. Markos tarafından yazılan İncil'den Markos kesimi günümüzde dünyanın her yerinde okunmaktadır. Böylece Simon Petrus'un İsa'ya ilişkin müjdesini Markos yoluyla aldık. İncil'in Markos kesimi bir hareketlilikle, eylemlerle doludur. Çünkü Simon Petrus böyle bir adamdı. O da eylem adamı olan Romalı'ya yazılan eylem müjdecisidir. İncil'in Markos kesiminde Rab İsa krallığın elbiselerini bir yana bırakıp hizmet havlusunu giyiniyor. İncil'in Matta kesiminde İsa Mesih kral olarak gösteriliyor. Markos kesiminde ise bir hizmetçi. Ancak insanın hizmetçisi değil, Tanrı'nın hizmetçisidir. Markos şunu Rabbin kendi sözleriyle dile getiriyor. Çünkü insanoğlu da hizmet edilmek için gelmedi. Tam tersine hizmet etmeye ve canını birçokları yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi. Markos da İsa Mesih Yahve'nin hizmetçisi olarak gösteriliyor. Bununla Yeşaya 42, 1 ve 2 yerine getiriliyor. İşte kendisine destek olduğum kulum, canımın kendisinden razı olduğu seçme kulum, ruhumu onun üzerine koydum. Uluslar için hakkı meydana çıkaracaktır. Bağırmayacak ve sesini yükseltmeyecek. Onu sokakta işittirmeyecek. Bernard adında bir yorumcu, 1864 yılında Markos'a ilişkin şöyle dedi. Simon Petrus, Cornelius'a ne dediyse bu İncil'e uygun bir başlıktır. Tanrı'nın kutsal ruhla ve güç ile mesettiği Nasıralı İsa'yı da biliyorsunuz. O iyilik yaparak ve iblisin egemen olduğu tüm insanları iyi ederek her yeri dolaştı. Birisi bunu şöyle dile getirmiş. Mesih adında bir adamın dolaşıp iyilik yaptığını bir kitapta okudum. Ben ise sadece dolaşmaktan kolay kolay memnun kaldım. Bundan ötürü telaş içerisindeyim. Günümüzde baş kaldırma, yürüyüşlerden ve iyilik yapanlardan söz ediliyor. Hem politikacılar hem de vaazcılar bunu yapıyorlar. Hepsi iyilik yapmaktan söz ederler. Ne var ki dolaşmanın ötesine gitmezler. Rab ise insansallığının tatlılığında ve tanrısallığının tümüyle iyilik yaparak geldi. Bu sadece sevinç getirici haberin, İncil'in başlangıcıydı. Ölüp yeniden dirildi. Bundan sonra kendisine ait olanlara gidin diyerek sevinç getirici haberi, İncil'i tamamladı. Bugünkü sevinç getirici haber budur. Yani İncil budur. Markos'un yazı tarzı dar ve doğrudan doğruya bilgi verici ve keskin, kısa ve sevimlidir. Markos fazla sözlere yer vermeden dosdoğru merkeze yöneliyor. Markos'ta bir hareketlilik, eylem vardır. Markos müjdesinde İsa Mesih güzel sözler süslenerek anlatılması yerine bir hareket ve eylem ile kuşanmıştır. Markos basit bir yazı tarzıyla yazılmıştır. Sokağın tümeni için atanmış. İncil'de bağdaş olan ve sözcüğünün en çok geçtiği yerin Markos olduğu söyleniyor. 1331 kere geçiyormuş ve sözcüğü. Ben bunu saymadım ama eğer sen şüphe duyuyorsan ve sözcüğünü sayabilirsin. Okulda bu kadar ve sözcüğü kullansaydım sınavı kazanamazdım. Yine de doğru şekilde kullanıldığında güçlü bir sözcüktür. Eylem sözcüğüdür. Sonraki bir şeyin yer almasını ifade eder. Bir vaazcı bir şey söylemeye çalışınca ve sözcüğünü kullanır. Ve sözcüğünü söylediğin an bir şey eklemek zorunda kalır. Hiçbir cümlenin sonunda ve sözcüğü bulunmaz. Ve sözcüğü her zaman başka bir eyleme götürür. İnanıyorum ki Markos bu müjde yazısını Roma'dan, Roma halkını göz önünde bulundurarak yazdı. Çünkü bu halk hareketli bir halktı. Güç kullanması gerektiğine inanmışlardı. şu sorunun yanıtını arıyorlarmış. Rab ise işi başarabilir mi? Bu müjde yazısı uğraş içerisinde olan adam okusun diye oldukça kısa tutulmuştur. Eski antlaşmadan oldukça az ayetler aktarılmıştır. Yahudilerin gelenekleri burada pek fazla açıklanmıyor. Bu da Markos'un Yahudi olmayanlar için yazıldığının başka bir kanıtıdır. Matta, Rab İsa'nın soy ağacını açıklıyor. Çünkü kralın bir soy ağacının olması gerekir. Markos bunu açıklamıyor çünkü hizmetçinin bir soy ağacının olması gerekmez. Onun referanslarının olması gerekir. Hizmetçinin iş görmesi gerekir. Bunu bu İncil'de göreceğiz. Çünkü Rab ise bir hizmetçi olarak gösteriliyor Markos'ta. Şimdi Markos 1. bölüme geliyoruz. Markos'un kaleme almış olduğu bu kitabın ilk bölümünde belki de tüm öbür bölümlerin her birinden daha çok bilgi verilmektedir. İncil'in Markos kesiminde Yeşaya ve Malaki peygamberlerin eski antlaşmada dile getirdikleri ön bildirilere değinerek vaftizci Yahya'nın Tanrı'ya olan hizmeti ele alınmaktadır. Markos, İsa'nın yeryüzündeki hizmetinin ilk yılını dile getirir. İşlerle dolu bir sept gününde neler yaptığını anlatır. Sonunda bir cüzzamlının şaşırtıcı şekilde şifa bulmasıyla bölüm noktalanır. Aynı zamanda görülüyor ki İsa tüm işlerine rağmen dua etmek için zaman ayırıyor. Markos'un kaleme aldığı bu bölümde bir sürü bilgi olmasına rağmen Matta'nın yazdıklarındaki soy ağacından eser yok. Neden? Çünkü Matta İsa Mesih'i bir kral olarak betimler daha önce de dediğim gibi ki gerçekten de İsa kralların kralıdır. Ama Markos İsa'nın bir başka özelliğini vurgular. Onu bize bir hizmet görücü olarak gösterir. Bir hizmet görücünün soy ağacındaki yerini yani soyluluğunu ispat etmeye ihtiyacı yoktur. Aslında hizmet görücüsünün referanslara ihtiyacı vardır. Yaptığı hizmetin, işlerin, yarattığı mucizelerin ne kadar şaşırtıcı ve görkemli olduğunun kanıtlanması gerekir. Rabbin kulu, hizmet görücüsü gerçekten söylendiği gibi görkemli işler yapabildi mi? Burada Rabbin kulu yapmış olduğu işlerle dikkatimize sunulmaktadır. Aynı zamanda Markos yazdıklarını Yahudi olmayanlara yönelttiği için soy ağacının anlamı olmazdı. Romalılar ve Yahudi olmayanlar Yahudilerin soy ağacıyla ilgilenmezlerdi. Kutsal Ruh'un verdiği esinle Markos'un kaleme almış olduğu bu yazılara bakarken samimi bir yürekle Tanrı'ya dua edelim ki bizim ile Mesih arasında diri bir bağlantıyı pekiştirsin. Bu yazıları incelerken Rab İsa Mesih'in o güzel karakterini göreceğiz. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Yeşaya peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır. Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde yükselen bir ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzeltin diyor. Markos 1-3 ayetler arası. Burada ne İsa'nın ne de vaftizci Yahya'nın başlangıcı söz konusu olmaktadır. İsa Mesih'in yeryüzüne gelip çarmıh üzerinde ölmesiyle tüm insanlığa sunulacak olan kurtuluş haberinin başlangıcıdır bu. Müjdenin başlangıcıdır. Asıl müjde budur. Kutsal kitapta 3 başlangıçtan söz edilir. Bunları zamanlamasına göre sıralayalım. 1. Başlangıçta söz vardı. Yuhanna 1:1. Bu tarihsiz bir başlangıca zaman olmadan önceki başlangıçsız bir başlangıca dayanır. Burada insan mantığı bocalar. İnsan mantığı bir başlangıç olarak zaman cetvelinde bir noktayı arar. Havada bir uçak görürsem bir yerde havaalanı bulunduğunu varsayarım. Nerede olduğunu bilmeyebilirim ama uçağın bir hava alanından kalktığını bilirim. Çünkü uçağın bir kalkış yeri uçuşuna başladığı bir nokta olması gerekir. Buna benzer biçimde çevremdeki dünyaya, evrene baktığım zaman onun bir başlangıç noktası, bir çıkış yeri olduğunu anlarım. Bununla birlikte evreni yaratmış olan bir Tanrı'nın da var olduğuna inanıyorum. Ancak bu Tanrı'nın başlangıcı hakkında hiçbir bilgim yoktur. Tanrı sonsuzluktan çıkıp karşımıza dikiliyor. Ben ancak Tanrı'nın karşımıza çıktığı noktayı bir başlangıç noktası olarak betimleyebilirim. Daha öncesi benim için belirsiz bir sonsuzluktur ama yine de o sonsuzlukta Tanrı vardır. 2. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı diyor Yaratılış 1. bölüm 1. ayette. Bu noktada sonsuzluktan zaman denilen kavramın içine geçeriz. Birçokları evrenin yaşını saptamaya girişmişlerdir ama yine de hiç kimse bunu bilmiyor. İnsanın ileri sürebildiği tahminler 6000 yıldan başlayıp 3 trilyon yıla kadar uzanmaktadır. Şimdi çok az biliyoruz. Ama bir gün onun huzuruna geldiğimiz zaman ve onun bizi bildiği gibi bizim de bileceğimiz bir ortamda şimdi her şeyi aynada silik bir görüntü gibi gördüğümüz açıkça belli olacaktır. O zaman ne kadar bilinçsiz ve cahil olduğumuzu anlayıp şaşacağız. Tanrımız yüce Tanrı'dır. O zamana bağlı değildir. 3. Müjdenin başlangıcı. Bunu az önce Markos 1. bölüm 1. ayette okuduk. Bu söz yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olan aynı anlam çerçevesi içindedir. Bunun belli bir tarihi vardır. Geçmiş bir zamanda İsa Mesih'in insan bedenine büründüğü belirli bir noktaya dayanır. İsa Mesih'in kendisi müjdedir, iyi haberdir. Bu açıklamadan sonra eski antlaşma kesiminden bize çok az alıntıları aktaran Markos, iki peygamberlik sözünü aktarır. Romalıların eski antlaşma peygamberlikleri hakkında az bilgileri olmasına rağmen, sözünü ettiği kişinin soy kütüğü açıklanmasına ihtiyacı olmamasına rağmen, onun etkin bir hizmet görücü olduğuna dair referansa gereklilik vardır. Bu nedenle Markos, referansları Yeşaya ve Malaki peygamberlerin sözlerine bağlar. Hem Yuhanna hem de Markos, yazdıklarıyla vaftizci Yahya'nın dünyaya gelişinde, Mesih'in öncüsü hakkındaki peygamberliklerin gerçekleştiğini beyan ederler. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı diyor Markos 1. bölüm 4. ayette. Bu ayetteki orijinal anlamı yitirmemek için eski Grekçe'ye bakmak gerekir. Yahya insanları günahlarının bağışlanması için değil, günahların bağışlanması doğrultusunda vaftiz ediyordu. Yahya'nın vaftizi günahları bağışlayamazdı. Sadece bir hazırlık vaftiziydi bu. Bu hazırlıkta insanları Rab İsa Mesih'in gelişine hazırlıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimlilerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde de deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi diyor Markos 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Vaftizci Yahya sadece duyurduğu haber açısından değil, aynı zamanda yediği ve giydiği şeyler açısından da en azından ilgi uyandıran bir kişiydi. Bu adam özel olarak bu hizmet için göreve atanmıştı. Onun atanışı kahinlerin, levillerin düzeyindeydi ve tapınakta görev yapması kendisinden beklenebilirdi. Ama Tanrı onu bir peygamber olarak çölde sesini duyurmak için atamış, o da görevini yapıyordu. İnsanlar onu dinlemek için çöle gidiyordu. Genelde biz tapınmak için toplandığımız yerin merkez bir yerde, herkesin kolayca erişebileceği bir yerde olması için özen gösteriyoruz. Yahya böyle bir düşünceyle hareket etmedi. Çölde haykıran bir ses olacaktı o. İtaat etti, çöle gitti ve halk ona geldi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim ben. Markos 1 ayet 7. Onun bu çağrısı Yahya'nın ne kadar ilginç bir kişi olduğunu göstermektedir. Halk kitlelerini harekete geçirecek özelliğe sahipti. İlginç ve güçlü bir kişiydi. Aynı zamanda çölde yalın bir sesti. Tüm bu özelliklerine rağmen Yahya alçak gönüllüydü. Geleceğini ilan ettiği kişinin çarıklarının bağını bile çözmeye layık olmadığını açıkça söyledi.